Herkese merhabalar. Kulak ulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin, kültürün ve sanatının engin sularına yol almak üzeresiniz. Ben Kaptan Rehberiniz Hilmi Çalış, her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle bir kez daha karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacak hikayelerin tadını çıkarın. FM 2023 yılının son cuma gününde herkese buradan selam olsun efendim. Ben Deniz Hilmi Çalış. İlginç hikayeleri sizlere derleyip toplayıp bir yıl boyunca anlatmaya çalıştım. Tabii ki yılın son cuma gününde de elimden geldiğince, dilim döndüğünce bunları size ulaştırmaya devam edeceğim. İşin açıkçası bu hafta yılın bitmesiyle alakalı olarak zamanı da içeren bir takvim programı yapmayı düşünüyordum ama anladığım kadarıyla yılı bu şekilde bitirmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü şu son bir hafta 10 gün oldu hemen hemen takvimle ilgili araştırmalarımı yaparken şunun farkına vardım. İnsanlık tarihi demek daha doğru olacak. Biten zaman algısından ziyade başlayan zamanın heyecanını yaşamışlar ve bunu her daim kutlamaya devam etmişler. Önümüzdeki hafta detaylı bir şekilde zaten sizle paylaşacağım. O yüzden çok fazla detaya girmenin de bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Ama insanoğlu zamanı sayarak ona anlam vermeye başladığından beri hep yeni zamanı bir şekilde kutlamaya çalışmışlar. Aslında bu biraz da garip bir şey. Yani şöyle bir gözünüzün önüne getirirseniz her yıl şöyle bir şey vardır. İşte eski yıl uzun sakallı, ondan sonra saçı sakalı ağarmış, efendime söyleyeyim beli bükülmüş bir karakter olarak tasvir ediliyor. Yeni yıl da her zaman için bebek şeklinde tasvir ediliyor. Aslında burada bir anlamsız dilemma var veyahut da ne diyelim, oksimoron mu diyelim artık ne derseniz. Yeni bir yılın gelmesi aslında bizi yaşlandırırken bir şekilde onu da kutluyoruz biz. O da insanoğlunun tarihi bir şekilde kendi bilincini örtmek amacıyla kullanması diyebiliriz. Dediğim gibi yani önümüzdeki hafta bunları böyle fazla detaylı konuşacağım ama ben bu haftayı ve bu seneyi biraz böyle eğlenceli bitirmek istiyorum. Malum benim konseptim en baştan beri tarih, kültür ve sanat üzerine biraz da sosyal tarihe dokunmak gerekiyor. Ondan böyle hikayeler anlatmak gerekiyor. Artık bu bölümü kulak uleması mı, tarih dergisi mi ne şekilde algılarsanız sizin keyfinize kalmış efendim. Yılı bitirirken de biraz keyifli bitirelim. Elimde çok güzel bir kitap var. Değerli araştırmacı. Her bir işiyle sonsuz derecede gıpta ettiğim ve belki de Türkiye'nin en özel insanlarından biri olduğuna her türlü bahse girebilecek olduğum Gökhan Akçura'nın kitabı var. Maalesef yayını yok. 2002 yılında OM yayınlarından çıktı. Yani şöyle söyleyeyim, ben bu kitabı ilk çıktığında aldım. Ne olmuş? 21 sene olmuş. Bu kadar böyle zaman kavramı üzerinde bahsedince ister istemez de bu vurguyu yapmak istedim ben. Bunun içinde çok güzel hikayeler var. Efendime söyleyeyim. Zaten kitabın girişinde şöyle bir ön söz yazmış Gökhan Akçura. Önce bir onun ön sözünü okumak istiyorum size. Daha sonra da kitapla ilgili de şöyle bir bilgi vereceğim. Tabii kitap 2002'de yazıldığı için aradaki bir takım şeyler var, detaylar var. Onları yakalarsınız siz. Yılbaşı yaşamımıza girdi gireli az değil. 75 yıl kadar oldu. Yılbaşı hakkında yazanlar da eksik olmadı. Gazeteler, dergiler özel yılbaşı nüshaları hazırladılar. Geçen yılın öne çıkan olayları, haberleri yılbaşına doğru sayfaları doldurmaya başladı. Gelecek yıla ilişkin öngörülerde bulunuldu. Bizi ne bekliyor sorusuna cevap arandı. Zaman zaman kehanetlerde bulunuldu. Yıldız falları açıldığı yılbaşı edebiyatı o zaman da günümüzden pek farklı değildi. Ön söz yazmış bu kitaba. Bu kitapta kimler yok ki? Daha önceden benim keyifle programlarda alıntı yapmış olduğum Ercüment Ekrem Talu, Refik Halit Karay, Peyami Safa, Refi Cemat Ulunay, Ahmet Rasim olmazsa olmaz zaten, Faruk Nafiz, Fikret Adil, Adalet Jim Jones, Feridun Kandemir, kimler yok? Ya gerçekten çok özel bir seçki hazırlamış. Keşke bu kitabı böyle yeniden bir yayın evi bassa ama bildiğim kadarıyla onun bazı kitapları daha güncellenmiş olarak Yapı Kredi yayınlarından çıktı Gökhan Akçura'nın. Valla ben bu kitabı okurken ilk okuduğumda da tabii yayın yapmak için bir kere 20 yıl sonra onları okumak böyle unuttuğum bir takım şeyleri de hatırlamama vesile oldu. Ama buradaki temel unsur şu: eğlenmek, eğlenebilmek. Dediğim gibi insanoğlu zamanı sınıflandırarak bir şekilde onu kolay anlamaya çalıştığı günden beri yeni başlayan her dönemi kutlamış ve kutlamaya da devam edecek. Herkes eğlenmek istiyor. Benim hayatım boyunca gözümün önüne gelen yılbaşlarını şöyle bir geçirdiğim zaman aklımdan her yılbaşı biraz buruk oldu Türkiye'de maalesef. Nedenlerine girmeyeceğim. Artık onlar sizin takdirinize kalmış. Ama her yılda bir şekilde insanlar eğlenmek istemiş ki zaten bu satırlardan okuyunca siz de neyin ne olduğunu anlayacaksınız. Şimdi çok fazla lafı uzattım, böyle bir girizgah kısmı mukaddime derler de eskileri, çok uzun sürdü. O yüzden de biz sözü ustalara verelim ve Faruk Nafiz Çamlıbel'in 3 yılbaşı makalesini okuyalım. 1. Cihan Harbi'nden evvel bizde yılbaşını kutlamak pek az kimsenin hatırına gelirdi. Bunun sebebini o zaman yılbaşına diğer günlerden daha fazla bir kıymet verilmemesinde değil de yılbaşının bir tek günden ibaret olmamasında aramak daha doğru olur. Eskiden yılbaşımız bir tane değildi. Burası çok keyifli. Gerçekten hani İstanbul'un ve hani Türkiye'de yaşamanın da güzel zenginliklerinden bir tanesi bu. Çünkü zamanında biz bir değil üç tane yılbaşı yaşıyorduk efendim Osmanlı'da. Hatta bununla ilgili de Mehmet Akif'in güzel bir ne derler dizesi vardır. Onu da yayın içerisinde bir şekilde paylaşırım belki. Eskiden yılbaşımız bir tane değildi. Muharrem'in birinci günü Hicri yılbaşını teşkil ediyordu. Hicri yıla girdiğimizi biz esaslı olarak Muharrem'in 10. gününde anlardık. Aşure günü dediğimiz Muharrem'in 10'unda bir hayli asır evvel Kerbela vakası olmuş ve son peygamberin torunu Hüseyin şehit edilmişti. Böyle yürekler acısı bir vakanın yıl dönümünde tesadüf eden bir günde ağzımızın tadını yerine getirmek için kazanlarda pişirilen ve kaselerle dağıtılan aşureler kafi gelmezdi. Hicri yılın ilk ayına matem hazırlığıyla ve gözyaşlarıyla adım atardı. Bu yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş şehirinde geçiyordu galiba. Babasının özellikle Muharrem ayına girerken, Muharrem ayı boyunca yanlış hatırlamıyorsam, evdeki aynaların üzerine örtü örttüğünden filan bahsediyordu. Yani burada da bir kez daha görüyoruz. Hicri takvimi yılbaşına girerken insanlar bir hüzün yaşıyorlarmış o dönem için. Kerbela'daki kayıplardan dolayı. Bir de Rumi yılımız vardı. Mart'ın birinci günü başlar ve miladi aylardan 13 günlük bir fark gösterirdi. Maaş ve ücretler Rumi ay hesabıyla verildiğinden o zaman Rumi yılın yeri ve değeri bambaşkaydı. Bununla beraber Mart'ın birinci gününü kutlayan ne bir aile ne bir kimseye tesadüf edilmezdi. Ancak Mart'ın ikinci haftasında gün dönümünü haber veren bir Nevruz bayramı yazılıydı. İranlı dindaşlarımız Muharrem'in acısını Nevruz'dan çıkarırlar ve Aşure'nin bile düzeltemediği ağız tadını Nevruziyelerle yerine getirirlerdi. Tabir caizse bu yılların birincisi uhrevi, ikincisi dünyeviydi. Kandiller, Ramazanlar, bayramlar hicri aylarla gelir, para pul işleri Rumi aylarda görülürdü. Bu sebeple üçüncü bir yılbaşının mevcudiyetinden büyük bir kalabalığın haberi yoktu. Birinci Cihan Harbi'nden evvel cemiyetimizin bir köşesinde bir fidan halinde yaşayan bugünkü yılbaşının böyle birdenbire gelişmesi ve bütün bir cemiyeti dallarının gölgesi altına barındırması tetkike değer bir hadisedir. Muharrem'in ve Mart'ın birinci günlerini kayıtsızlıkla karşılayan insanların efrenci veya miladi yılbaşı önünde gösterdikleri alakayı küçültmek hata olur. Şimdi burada yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Mehmet Akif'in güzel bir dizesi vardı. Kamer hesabı. Kamer burada ay demek bu arada. Kamer hesabı. Güneş devri sonra miladi deyip de 3 yılı ezbere bilen zeki millettir diyor bizim milletimiz için. Neyse. 3 ayrı yıla ayrılmış olan vaktini bir tek yıla toplayınca onun ayından gününden faydalanmamak olur mu? Maaş ve ücret hesapları Rumi yıldan alınıp Hicri yılın kandil, Ramazan bayramları müftülüğe devrolunduktan sonra zaten ortada bir miladi takvim kalmış oluyordu. Bu yılı benimsemekle, onun günlerine tasarruf ettirmek de tabii ki hakkımızda. Şimdi bu hakkımızı kullanarak yılbaşının sefasını sürmekteyiz. Burada başka şeyler de var da ben dediğim gibi yani konunun ruhunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden de bunu tamamlayacak başka bir hikayeyi sizlerle paylaşacağım. Refik Halit Karay'ın. Mesela bu kitapta anlatılan güzel şeylerden bir tanesi de Refik Halit Karay tarafından kaleme alınmış olan eski ve yeni yılbaşı geceleri. Neden böyle diyorum? Çünkü eski ve yeni yılbaşı geceleri üzerinden yılbaşı geleneğinin İstanbul'a nasıl geldiğini anlatmış Refik Halit Karay. O zaman bizler Müslüman ekseriyeti, hele hele İstanbul tarafı böyle bir şeyin hemen hemen hiç farkında değildi. Esasen devrin hem dini hem de mali takvimine göre yılbaşı iki kanun ayı, Aralık ve Ocak, birbirine bağlayan gece yarısına rastlamazdı. Dini itibariyle sene yılbaşı Muharrem ayının maliyecilik bakımından da Mart'ın biri sayılırdı. Bir de sene-i hicriye, öbürüne sene-i maliye başı derdik. Ne mali ne Muharrem'in başı, devlet daireleri tatil edilmezdi. Hatta padişahın tahta çıktığı 19 Ağustos'ta bile memurlar işlerinin başına gelirdi. Bütün tatil cumalar hariç iki bayrama mahsus toplam 8 gündü Osmanlı döneminde diyor. Mali sene başına rastlayan 1 Mart'ta, ha bu arada 1 Mart bir devlet töreni var. O da çok enteresan, balıkhane denilen yerde gerçekleşiyor. Bu balıkhane yanlış hatırlamıyorsam Can Kurtaran civarında bir yerde olması lazım ama emin değilim. Eminönü'ndeki balık pazarı da olabilir. Bunu bir şekilde bilenler varsa yazsın bana da, ben de burada bilmiş olayım. Mali sene başına rastlayan 1 Mart'ta balıkhanede sadece kurbanlar kesilir, dualar okunur. Hepsi bu kadar. Şimdiki miladi yılbaşından İstanbul semti halkının haberi olmazdı, ancak bankalar ertesi günü kapalı olurdu. Zaten şehir ahalisinin çeşitli cemaatleri kendi mezhep ve inançlarına göre ayrı bir yılbaşı tanıdıklarından birinin bayram ederken öbürünün bayramını bir şekilde saygıyla beklediğini görürdük. Umumi bir yılbaşı yoktu. Asıl hikaye şurada. Nasıl yılbaşı geleneği İstanbul'a geldi diye kendi gözlemlerini anlatmış Refik Halit Karay. Benim hesabıma göre mütareke devri, bu mütareke Mondros mütarekesi bu arada. Mütareke devrinde bilhassa çok kullandıkları o sözden dolayı kadınlarına haroşolar dediğimiz beyaz Rus akını başladıktan sonra yerli azınlık hafif meşreflerini bir ara itibardan düşürmüştü. Anladığım kadarıyla bu beyaz Rusların, malumunuz Rusya'da Sovyet devrimi gerçekleştikten sonra, Kızıl devrim gerçekleştikten sonra oradan kaçan beyaz Ruslar var. İstanbul'a bayağı bir akın ediyorlar. Bu beyaz akın yerli azınlık hafif meşreflerini bir ara itibardan düşürdü. Demek ki ortada bir fuhuş durumu söz konusu ve bu arkadaşlarımız anladığımız kadarıyla onları gözden düşürmüş. Mütareke yılbaşılarına kadar bizler saat alafranga 12'yi çalarken ışıkların söndürülmesi düzenbazlığını bilmezdik. Limandaki vapurların da bu merasime düdük çalarak katılmalarını yine o işgal senelerinde öğrenmiştik. Esasını ararsanız Müslüman halkı büyük sayıda Beyoğlu tarafına alıştıran da haroşolar oldu. Zira beyaz Rus dilberlerine Çemberlitaş civarındaki meyhanelerde dahi rastlanırdı ama asıl kibarları, gerçek asilleri daha ziyade Beyoğlu lokanta ve kumarhanelerinde hizmet görürdü. Yani buradan da Çemberlitaş tarafında İstanbul civarında oturanlar varsa bir dönem yoğun bir kumarhane durumunun olduğunu da, kumarhane ve meyhane durumu olduğunu da bu şekilde öğreniyoruz. İşte İstanbul halkı memlekette yabancı ordular, zabitleri tarafından umumi şekilde tertiplenen Frank yılbaşısını ilk defa bunlarla kutlamış. Işıkları gece yarısı sönünce bu gurbet zadelere sarmaş dolaş işgal altındaki memleketinde kendi gurbet zedeliğini yine haroşolarla teselli etmeye çalışmıştı. Tarihe mim koymamız lazım. Zira şehrin anane ve adetleri o yıldan itibaren sarsılmış. Haliç'in öte yakasındaki Müslüman İstanbul yine bu tarihte Beyoğlu'na ayak alıştırmış ve nihayet Beyoğlu tarafına göç etmeye başlamıştır. Beyaz Rus akını hiç şüphesiz İstanbul'un zevkini değiştirmiş, Frankvari gece eğlencelerine ilk kapıyı açmıştır. O kısa süren haroşo akınının hızı çabuk geçmiş. Lakin izi derinde işlemiştir diyor Refik Halit Karay. Sadece bununla mı? Bakın ne oluyor daha başka İstanbul'un yılbaşı gecelerinde. Onu da Ercüment Ekrem Talu'dan size aktarayım. Sene 1900 bilmem kaç. 20. asır daha pek de onun asırların beşeriyet için en ızdıraplısı, en yamanı olacağına dair henüz hiç emare yok. Her taraf bolluk, her şey ucuz. Şimdiki baş döndürücü kazançlar yok ama herkes hayatından memnun. Türkiye'de 150 kuruş aylık kazanç ile ev geçindirenler 150 kuruş kazançla bundan 100 yıl önce yaşayabiliyor musunuz efendim? Bunu da söylüyor Ercüment Ekrem Talu. İşte bahsetmek istediğim o aynı devirde Osmanoğullarının payitahtı İstanbul şehri adet, anane, hüviyet bakımından iki ayrı parçaya bölünmüş gibidir. İstanbul ve Beyoğlu bu iki bölümü yine iki tane ahşap köprüyle birleştirir. Bunların üzerinden onar para mürürüye resmi, yani bir şekilde para vererek geçersiniz. Askerler, sakatlar ve üniformalı mektep talebesi bu ücreti ödemezlerdi. İstanbul ciheti genellikle Müslümandır ve kendi iç alemine dalmıştır. Ezani saat 12'de. Hemen herkes evine çekilir. Dededen, babadan, babadan da evlada intikal etmiş adetlerle, ananelere, tamamı tamamına uyarak peder şahi bir yaşayış tarzı içerisindedir diyor. Ercüment Ekrem Talu. İstanbul tarafında meyhane parmakla sayılacak kadar azdır. Bunlar da gene Rumların ve Ermenilerin yoğun oldukları semtlerde. Kumkapı'da, Langa'da, Samatya'da, Eminönü Balık Pazarı'nda, Haliç Feneri'nde bulunur. Ama Müslümanlar içmez mi? Onlar da bazı bazı kerahat edenlerle karşılaşırlardı. Ama malum ya, kabahat de ibadet gibi kişisel olmak zorundaydı. İstanbul'un yeni sene başısı olarak Muharrem ayının birinci günü tanır ve o günü çil çil para alıp vererek safiyane bir tarzda kutlarlardı. Noel yortusu, Noel ağacı gibi adetlerden Hristiyan sakinleri dahil İstanbul cihati haberdar değildi. Aa, bu çok güzel. Bak, İstanbul'un Hristiyan sakinleri bile Noel ağacını bilmiyormuş 1900'lü yılların başında. Şok şok şok, çok ilginç bir bilgiyle buraya bir nokta koyalım. 3 türlü takvim ve 2 türlü saat kullanılan bu acayip başkentin Beyoğlu adıyla anılan Beri yakasında her bakımdan İstanbul tarafı da tezat teşkil ederdi. Beyoğlu yerli ve yabancı Hristiyanlarla doluydu. Eğlence yerleri hep o taraftaydı. Tanrı'nın gecesi bu yerler dolar dolar boşalır. Beyoğlu Caddesi günün her saatinde kalabalık olur. Hem de temiz bir kalabalık. Ayak takımı Galata'dan buraya yukarıya çıkmazlardı. Böylece yıl 12 ay halkı eğlendirecek türlü vasıtaya malik bulunan Beyoğlu senede iki defa iyiden iyiye coşardı. Biri Apokurya dedikleri Peris haftasında, öbürü de Ayvazil diye anılan yılbaşında. 1 Ocak Ayvazil olarak kutlanıyor. Ayvazil dediğimiz aslında bizim Kapadokyalı Bazileios. 1 Ocak onun yoğurtusu olarak kutlanıyor ve tam olarak söyleyeyim ben onu, Vazilopita diye de özel bir çörekleri varmış efendim. Böyle Paskalya çöreğini de andıran, günümüzde hala daha Yunanistan'da kutlanıyor ve bir şekilde paylaşılıyormuş bu. Onu da belirtmekte fayda var. Şimdi böyle çok hani detaya da girdim, biraz da uzattım, bunun da farkındayım ben, ama Ahmet Rasim'den bahsetmeden olmaz değil mi? Ahmet Rasim ki yani mesela çok güzel yazmış Ahmet Rasim. Onun çok güzel kıvrak da bir kalemi vardır. Evvelki yılbaşılar diye böyle bir not düşmüş Ahmet Rasim. Bakalım ne demiş. Yıllar birleşti. Başlarda birleşti mi? Pek zannetmiyorum. Evvelleri biz Türkler yılbaşı günlerinde başımızı sokmadığımız yer kalmazdı. Galata, Beyoğlu, kısacası Ortodoks takvimini tutan milletlerin cümlesine kendi kendimizi davet eder, sabahlara kadar eğlenirdik. O zamanlarda ne onlar ne biz Gregorian takvimini kullanırdık. Bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum ben. Çünkü neden derseniz, bakın çok güzel bir söz söylüyor. Ortodoks takvimini tutan milletlerin cümlesine kendi kendimizi davet ederdik. Bu çok önemli bir şey. Çünkü insanın eğlence dürtüsünün, eğlence isteğinin de gayet güzel bir şekilde satırlara yansımasını görüyoruz Ahmet Rasim elinden. İnsan eğlenir. O zaman da eğlenirdi. Günümüzde de eğleniyor. Ve hatta bana soracak olursanız eğlenmek için kendi sebeplerini de yaratıyor. Bakın bu ne güzel diyor. Kendi kendimizi davet ettirirdik. O ne hovardalık rezaleti, ne sefahat gecesiydi. Aha evet, şimdi eğlenmesini bilmediğiniz zaman böyle ilginç şeyler de oluyor. Aşağıdaki satırlarda var ya, neler var neler anlatacağım şimdi. Aşağıda yukarıda ne kadar genel ev varsa kapılar çekilir. Her gazino, her kahve, her koltuk meyhanesi bir kumarhane olurdu. Her sokakta çalgı, saz eğlentisi, çengi, köçek, her evin her odasında bir ziyafet sofrası, üstünde hindiler, yemişler, rakılar, biralar, etrafında türlü türlü erkekler. Evin birinden çık, ötekine gir. Kumarhanenin birinde yutul, ötekinde kazan. Fuhuşa, sarhoşluğa ait hangi veya kaç türlü vasıta varsa hepsi ayakta. Bildiğimiz karnavallar yahut eski Roma'nın satürnalleri buralarda akşamleyin dirilir, sabahleyin can çekişirdi. Şimdi önümüzdeki hafta takvim ve zamanla ilgili bir bölüm yapacağım ben. O bölümde bu Saturnel diye özellikle vurguladığı Ahmet Rasim'in bölümü çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim ben size. Armonik çığırtma, lavdadan ibaret Yenişehir mandoları, zilsiz tefli laternalar, kemençesi kucağında bir iki udla kabasas, yanında fırt fırt sümüğünü çeken nakkareci, zurna, klarnet, keriz alayı, bunların önünde oynar çifte telli kopuk takımı, sürt Allah kerimdir, sokak sokak gezilir. Kah bir kasaba basıyla oynayan bir sarhoşlar topluluğu, kah kapılardan coşan karı kümeleri yol keserler. Hepsiler içinde susuz mezesiz rakılar dağıtılır. Öyle anlar olurdu ki bütün sokağı dolduran kalabalık bir evden içeriye dolar. Yine bir an olurdu ki bir yükselme kuvvetiyle evlerden birkaçı birden boşalırdı. Fakat bütün bu sıralarda patırtı, gürültü, kavga, bağırtı, tabanca sesi eksik olmaz. Arada bir feryat, figan sesler gelirdi. Vay kafam! Ah, bana kıydın! O gece sabaha kadar bu seslerle gider gider gelirdi diye renkli anlatımını süslemiş Ahmet Rasim. Bir yeni yıl mesajını paylaşmadan önce Fikret Adel'in çok güzel bir yeni yıl temennisi var. Onu bir şekilde seslendireyim. Ondan sonra da artık onunla ilgili de güzel böyle temennilerimi paylaşıp yavaştan da toparlarız. Bir yeni yılın eskilerinden daha iyi veya üstün olması için bir sebep var mı? Ama biz öyle olmasını temenni ederiz. Dünyada ümit kadar kuvvetli bir saadet sigortası olamaz. Ömrümüz daha iyi günler olacağını ümit etmekle geçer. Hakikat olan şu ki zaman zaman seviniriz, sonra üzülürüz. Bu arada yer, içer, yorulur, dinlenir, uyuruz. Takvimlerden birer birer yaprak çevire çevire, hiç değişmeyen mevsimleri saya saya, insanların ve huylarımızın değişmeyişine, ebedi olduğuna yemin ettiğimiz aşklarımızın nefrete dönüşüvermesine hayret ederek zamanın hunisinden boşluğa damlayacağımız deliğe devam ederiz. Ve yılbaşı geceleri her şeyi unutmak isteğiyle deliler gibi eğlenmeye teşebbüs edişimizin, çılgınlıklarımızın asıl sebebi de aslında kendi ruhumuzdaki o dönüşüm ve hala da anlayamadığımız insan ruhunun anlamsız yere olmadık şeyler beklediği o duygu patlamaları diyebiliriz aslında. Yeni yılla ilgili söylenecek çok fazla şey var. Beklediğimiz çok fazla şey var. Ama unutmamak lazım ki geçtiğimiz yılla ilgili de unutmamamız gereken bir sürü şey var. Geçtiğimiz yıl ülkemiz için bir deprem felaketiyle başladı. Ama buna rağmen herkesin kendi yılı içerisinde yaşadığı bir sürü duygu da geldi geçti. Kimisinin acısı, kimisinin sevinci oldu. Efendim, ben de Nesil Mi Çalış Kulak Uleması, 2023 bitip 2024'e girerken oldukça keyifli, güzel, mutluluğunuzu anlayabileceğiniz, hüzünlerinde ufak ufak kendini gösterdiği bir yıl diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Bazen keder, hayat böyle geçip gider, tatlı günler, acı günler. Thank you.